Ayrım 2. Son Yüzleşme Liza Gardner Sayfa 17. 1. Bölüm. Benim adım Charlene Rosalyn Carter Grant. Boston'da yaşıyor ve yine orada çalışıyorum. Muhtemelen 4 gün sonra yine orada ölmüş olacağım. 28 yaşındayım. Henüz ölmeyi hiç istemiyorum. Her şey 2 yıl önce en iyi arkadaşım Randy Mankin'in Providence'da öldürülmesiyle başladı. Kendi oturma odasında boğularak öldürülmüştü. Etrafta ne bir boğuşma izi vardı, ne de kapı ve pencerelerde bir zorlama. Road polisleri uzunca bir süre olayı Randy'nin eski kocasının yapmış olabileceği üzerinde durdular. Bana kalırsa bu tez için olayın öncesinde aile içi şiddet olması gerekliydi. Randy bu konuda bana ya da en yakın arkadaşımız Jackie'ye tek kelime etmemişti. Jackie ve ben birbirimizi bununla teselli etmek zorunda kalmış ve cenaze boyunca birlikte gözyaşı dökmüştük. Bilmiyorduk. Biliyor olsaydık elbette bir şeyler yapardık, her ne olursa kendimizi bu şekilde teselli ediyorduk. Zamanı bir yıl ileri sarıyorum. 21 Ocak. Randy'nin ölüm yıl dönümü. New Hampshire'ın kuzeyindeki dağlık kesimden Nancy teyze ile evdeyim. Jackie ise Atlanta'daki Coca-Cola firmasında başkan yardımcılığı yaptığı iş hayatına geri dönmüş. Jackie Randy'nin cinayetini kutlayarak onu anma niyetinde değil, dediğine göre bu korkunç bir şey olurmuş. Onun yerine daha sonra yazın bir araya gelerek Randy'nin doğum gününü kutlama taraftarı. Belki Washington Dağı'nın zirvesine yürüyüp oradan malt viski getirebiliriz diye düşünüyor. Önce kafaları iyice çekip sonra ağlayıp en nihayetinde de Lake of the Clouds civarındaki Appalach Dağ Kulübü'nün kulübesinde sızma planları yapıyor. Ama ben yine de ayın 21'inde Jackie'yi aradım. Elimde değil. Ne var ki Jackie bana cevap vermedi. Ne ev telefonu, ne iş telefonu, ne de cep telefonundan ulaşabildim ona. Hiçbir şekilde onu bulamıyordum. Sabah işe de gitmediği anlaşıldığında polis nihayet ricalarımı kıramayarak evine gitmeye karar verdi. Sonrasında polis tutanaklarında okuduğuma göre yine hiçbir boğuşma izi yoktu. Kapı ve pencerelerde yine zorlama bulunamamıştı. Sadece yalnız yaşayan bir kadın yine 21 Ocak'ta evinde boğularak öldürülmüştü, o kadar. İki en yakın arkadaş, her ikisi de bir yıl arayla aralarındaki yaklaşık 1500 kilometre mesafeye rağmen aynı gün öldürülmüşlerdi. Yerel birimler olayı detaylarıyla incelediler. FBI bile şansını denedi. Ama iki cinayeti bağdaştırabilecekleri tek bir ipucu dahi bulamadılar. Bulamadılar çünkü zaten ortada bulunacak delil bile yoktu. Polislerden biri bana sadece kötü bir tesadüf dedi. Düpedüz kötü bir tesadüf. Bugün ayın 17'si ve ilk olayın 3. yıl dönümü yakın. Sizce takvim ayın 21'ini gösterdiğinde benim için de kötü bir tesadüf söz konusu olur mu? Benim yerimde olsaydınız siz ne yapardınız? Randy ve Jackie ile 8 yaşındayken tanıştım. Annemle yaşadığım son olayın ardından New Hampshire kırsalında yaşayan teyzemin yanına gönderilmiştim. Teyzem ilk buluşmaya yanında iki akrabası ve iki yabancı ile gelmiş ve beni New York'taki bir hastaneden almıştı. Beni gördüğü ilk an yüzüme bakıp ağlamaya başlamıştı. Buluştuğumuz ilk gün bilmiyordum dedi. İnan bana evlat, bilmiyordum. Bilsem seni yıllar önce alırdım yanıma. Ağlamamıştım. Gözyaşlarımın bir amacı olmadığını anlamıştım ve ona gerçekten inanıp inanmadığımı bilmiyordum. Eğer bu kadınla yaşamak zorundaysam bunu yapacaktım. Zaten gidecek başka bir yerim yoktu. Nancy teyze Washington Dağı Vadisi'ndeki çekici bir tatil kasabasında kışları zengin Bostonluların ve New Yorkluların kayak yapmak, yazları yürüyüş yapmak ve sonbaharları da sonbaharın izlerini fotoğraflamak için geldikleri ufak bir pansiyon işletiyordu. Teyzemin yanında yarım gün çalışan bir yardımcısı olsa da çoğunlukla misafirleri karşılamayı, odaları temizlemeyi, çay yapmayı, kahvaltı hazırlamayı, gidilecek yerlerle ilgili bilgi vermeyi ve misafirperverlik çerçevesindeki diğer tüm ufak tefek işleri kendi yapmayı tercih ediyordu. Ben geldiğimde ise toz almak ve etrafı süpürmek işlerini ondan devralmıştım. Saatler boyunca sıkılmadan temizlik yapabiliyordum. Çamaşır suyunun kokusuna bayılıyordum. Yeni boyanmış ahşabı hissetmeyi seviyordum. Yerleri tekrar tekrar ovalamak, her seferinde daha güzel, daha yeni ve daha temiz bir yüzey görmek en büyük eğlencemdi. Temizlik yapmak benim için kontrol demekti. Temizlik karanlıkları yuvalarında esir tutuyordu. Okulun ilk günü Nancy teyze beni okula kendisi bırakmıştı. Üzerimde yeni ve pahalı kıyafetler, bir de sonraki 6 ay boyunca takıntılı bir biçimde boyayıp duracağım orijinal siyah Mary Jane's ayakkabılarım vardı. Kendimi çok dikkat çekiyormuş gibi hissediyordum. Sanki çok yeniydim. Daha yeni kutudan çıkarılmışçasına tazeydim. Hala köy hayatının tüm o gürültüsü ve yaygarasına alışamamıştım. Baktığım her yerde komşular vardı. Her yer gözlerimin içine bakıp gülümseyen insanlarla doluydu. İlk okuluma bir sokak kala teyzeme dönüp çay takımın kararmış dedim. Eğer istersen eve gidip senin için onları parlatabilirim. Sen çok komik bir çocuksun Charlie'in. Bir an durdum, elimle zaman zaman hala acıyan karnımın yan tarafındaki yarayı ovaladım. Vücudumda daha pek çok yara vardı. Sol elimin üzerindeki örümcek ağı cezası, sağ dirseğimdeki çirkin ameliyat izi, sağ kalçamdaki yanık izleri. Diğer çocukların vücutlarında bu tür yaralar taşımadıklarından emindim. Eminim ki onların anneleri benim annem gibi bizi ne kadar sevdiği üzerine yeminler etmiyordu. Gitmek istemiyorum. Teyzem de durdu. Charlie, artık okula gitme yaşın geldi. Şimdi senden şu ön kapıdan içeri girmeni istiyorum ve başını da dik tutmanı. Ve şunu da bilmeni istiyorum ki sen benim bugüne kadar gördüğüm en cesur, en güçlü kızsın. Diğer çocuklar senin eline su bile dökemez. Beni duyuyor musun? Onlar senin eline su bile dökemez. Böylece teyzemin sözünü dinledim ve o kapılardan içeri girdim. Başımı dik tuttum. Sınıfın arkalarındaki bir sıraya oturdum. Hemen sol tarafında oturan bir kız dönüp, "Selam, ben Jackie," dedi. Ve sağ tarafımdaki de dönüp, "Ben de Randy," dedi. İşte arkadaşlarımız böyle başlamıştı. Ne var ki onlara gerçekleri hiçbir zaman anlatmadım. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? İnsan bazen en yakın arkadaşlarına, seninle birlikte gülüp, seninle birlikte ağlayan gönül dostlarına, yaşadığın ilk acıdan son hayal kırıklığına kadar hayatındaki ufak detayları bilenlere bile her şeyi anlatamıyor. En iyi arkadaşların bile sırları vardır. Bunu tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki hayatta kalan son kişi olarak ben bile son 2 yılda bize dair pek çok sırrı öğrendim. Hem de en ağır biçimde. Çocukluğun gerçek anlamda yaşandığı zamanların son günlerini beraber geçirmiştik. Yazlarımızı ormanda çılgın gibi koşarak, kopmuş ağaç dallarından ağaç evler yapıp meşe palamudu çorbası ve çam kozalağı parfesi eşliğinde çay partileri vererek geçirirdik. Girdaplı derelerde yapraktan botlarımızı yarıştırır, sadece bize özel gizli yüzme yerleri keşfederdik. Cep telefonu yerine çorba kaselerini kalın iplerle sarıp sarmalardık. Yazları her sabah ve akşam Nancy teyzeme yardım ederdim. Ama öğleden sonraları tamamen bana aitti. Her anını en yakın 2 arkadaşımla geçirirdim. O zamanlarda bile Jackie hep organizatörlük görevini yürütürdü. İzin vermemiz halinde tüm öğleden sonranın planını yapar, bir pazarlama planı geliştirip muhtemel oynanabilecek oyunların bir listesini yapardı. Randy Jackie'ye göre daha sessizdi. Kulaklarının arkasına sıkıştırdığı buğday sarısı çok güzel saçları vardı. Onun tercihi ağaç evde evcilik oynamaktan yanaydı. Bu sayede evdeki ağaç kütüğüne son dokunuşlarını yapabilir, böğürtlen ve yapraklardan yaptığı yaratıcı kombinasyonla evin açılan yerlerine takviye yapıp tam bir ev hissi yaratabilirdi. Randy'nin bu yeteneğinden Nancy teyzeme de bahsettim ve böylece lise yıllarımızın çoğu boyunca Randy hafta sonlarında pansiyona gelip bayram süslerini astı, yemek odası için yeni süslemeler hazırladı ve ön salonu dekore etti. Jackie ise pansiyona ilk bilgisayarı kurmak ve yeri geldiğinde de Nancy teyzemi internetle tanıştırma görevini üstlenmişti. Bende ne Jackie'nin enerjisi ne de Randy'nin sanatsal becerisi vardı. Bunun yerine ben kendimi tıpkı onları bir araya getiren bir birleştirici gibi hissediyordum. Onlar ne yapmak isterse ben de yapıyordum. Hangi hobileri varsa benim de hobilerim aynısı oluyordu. Ben daha küçücükken uyum sağlamak için yetiştirilmiştim. Bu yüzden de uyum sağlamak elimden gelenin en iyisiydi. Ama yine de bu durumdan memnundum. Arkadaşlarımı seviyordum. Ben karanlıklarda büyümüş, sonra da New Hampshire'ın dağlarına gelip ilk kez ışığı görmüştüm. Randy ve Jackie gülebiliyorlardı. Bana ne hissettiğimi sorup çabalarımı takdir ediyor, bir odaya ilk kez girdiğimde bana gülümsüyorlardı. Ne yaptığımız umurumda değildi, önemli olan onlarla beraber olabilmekti. Ufak kasaba çocuklarının büyük şehir rüyaları kaçınılmazdır. Jackie daha lisedeki ilk yılımızda geri sayıma başlamıştı bile. Her şeye burnunu sokan komşulardan, yerel tiyatrodan ve kasabanın dedikodu üssü olarak görev veren postaneden bıkıp usanmıştı. Gözünü şimdiden Boston Üniversitesi'ne dikmişti ve büyük şehre gidip oradaki göz alıcı hayata karışmak niyetindeydi. Randy ise kendine ait sessiz tavrıyla Jackie'yi gölgede bırakmayı başarmıştı. Ocak ayının karlı bir hafta sonunda kayak merkezinde Brown Üniversitesi'nden bir tıp öğrencisiyle tanışmıştı. Haziran'da liseden mezun olmamızla birlikte 1 Temmuz'da evlenmiş ve tüm çocukluk anılarını 4 karton kutuya sığdırıp artık bir doktor karısı olarak hayatının geri kalanını geçireceği Providence'a doğru yola çıkmıştı. Jackie burs kazanmıştı. Eylül ayında o da gitmiş ve ben 10 yıldır ilk defa ne yapacağımı bilemez halde ortada kala kalmıştım. Nancy teyzemin ahşap döşemelerini kazımış, zımparalamış ve yeniden cilalamış, tüm perdeleri buharla yıkamış, tüm koltukları şampuanlamış ve kitaplıkları düzenlemiştim. Eylül ayının sonunda Nancy teyzem beni elimden tutup karşısına oturttu. Kırmadan nazikçe git dedi bana, kanatlarını aç ve sonra da kendini hazır hissettiğinde bana gel. O günden sonra kendimi Colorado Arvada'da buldum. Aslında peşine hiç düşmemem gereken bir erkeğin yanındaydım. Nancy teyzemin hiç duymaması gereken şeyler yapmıştım. Zorluklar yaşayarak öğrenmiştim. İnsan her zaman çevreye uyum sağlayamayabiliyor. Er ya da geç insan ona yol gösteren teyzesi ya da iki yakın arkadaşı olmadan kendisiyle yüzleşip yolunu bulmak zorunda kalıyor. Sevgilimden ayrıldıktan sonra kuyruğumu bacaklarımın arasına sıkıştırıp paşa paşa eve dönmek yerine 911 operatörü olmak için acil komuta merkezine başvurdum. İşin en cazip yanı bunun için bir üniversite diplomasının gerekmiyor oluşuydu. Sadece bir lise diploması, klavyeyi hızlı kullanan parmaklar ve hızlı düşünme yetisi yetiyordu. Tüm bu beceriler bendeki tek cevher olduğuna göre şansımı denemeye karar verdim. Yıllık 30 bin dolar karşılığında uzun mesai saatleri boyunca kendime ait bir hayat umudu gütmeden gerçek bir görev aşkıyla çalıştım. 22 telefon ve 4 telsiz hatlı yıllık yaklaşık 200 bin çağrının geldiği bir komuta merkezinde çalıştım. Polis, itfaiye, acil servis, hayvan kontrolü talepleri hepsi bize ulaşıyordu. Acil servis ve itfaiye için gelen aramaları ikinci bir komuta merkezine aktarıyorduk. Ama hayvan kontrolü, polis, telefon şakaları, abuk sabuk çağrılar ve gerçekten histeriyle panik içinde açılan telefonlarla bizzat kendimiz ilgileniyorduk. Bir keresinde yanımdaki iş arkadaşımın telefonla arayıp yardım isteyen kadına çığlık attırarak eve giren adamları panikletip kaçırttığına ve hayatını kurtardığına tanık olmuştum. Bir keresinde de arkadaşım bir arabanın çarpmasıyla fena halde yaralanmış bir kıza ona çarpan arabayı tarif ettirmeyi başarmıştı. Polis ekipleri olay yerine varmadan kız ölmüştü ama verilen tarif telefon kayıtlarında yer aldığından sarhoş sürücünün ipini çeken delil olarak kullanılmıştı. Gelen her telefonda ben de insanlarla beraber ağlıyor, çığlıklar atıyordum. Hatta bir seferinde kapının diğer tarafında camları kırıp birbirlerine hakaretler yağdıran bir çiftin 5 yaşındaki oğullarına telefonda ninni söylemiştim. O çocuğa ne olduğunu bilmiyorum. Zaman zaman aklıma geldiği oluyor. Hatta bu konuyu gereğinden fazla bile düşünüyorum diyebilirim. İşte bu yüzden tam 6 yıl sonra Arvada'dan ayrılıp dağlara geri döndüm. Sanıyorum ki bir aylık kilo vermiştim. İyi görünmediğimi biliyordum. Uçaktan inmemle birlikte Nancy teyzem usulca "Ah Charlie'in, Rosalind Carter Grant" dedi. Beni kucakladı. Hava alanının tam ortasında öylece durup gözyaşlarına boğulmuştum. Teyzem haklıydı. Bir süreliğine uzaklaşmaya ihtiyacım vardı. Ama şimdi tekrar eve dönmek güzeldi. Dağları adeta bağrıma basmıştım. Dört bir yanı komşularla çevrili olan, insanların gözlerinin içine bakıp gülümsediği yerel halkı içtenlikle karşılamıştım. Nancy teyze benim ailemdi ve bu küçücük kasabada en sonunda evim olmuştu. Bir daha buralardan uzaklaşmayı düşünmüyordum. Ama sanırım bu konuda başkalarının da kendine göre planları vardı. Randy'nin cenazesinde yerimi alırken tehlikede olduğumu hiç fark etmemiştim. Çocukluk arkadaşım ölmüştü. Ama Jackie ve ben Randy'nin tam bir pislik olan eski kocasının yaptıklarını duyduğumuzda bunu yapan caninin kim olduğunu bulduğumuza inanmıştık. Polisin onu suçlamıyor oluşu Randy'nin ağzı bozuk, ayyaş eski kocasının bu işi yapmadığı anlamına gelmiyordu. Doktorlar ardında bıraktıkları izleri gizlemek için adli tıbbı nasıl kullanacakları konusunda gerçekten çok zekiydiler. Bunun yanı sıra Randy de zaten çok yufka yürekli biriydi. Kesin kararlılığına rağmen eski kocasını yeniden ön kapıdan içeri alabileceğini biliyorduk. En yakın arkadaşımın haklarını korumak adına Providence dedektifleriyle bir süre beraber takılmıştım. Jackie de olayı incelemesi için Oregon'dan özel bir danışman, emekli bir FBI ajanı bulmuştu. Ama her ikimizin de çabaları olayı çözmeye yetmemişti. Bir yıl sonrasında da Jackie Atlanta'nın göbeğinde şehir hayatına ayak uydurmuş, kendi ayakları üzerinde duran güçlü ve pek çok şekilde etraftaki tehlikelerin farkında olan biriydi. O gece evine kim gelmiş olabilirdi? Hiç karşı koymadan kimin onu kendi evinde, kendi oturma odasında boğmasına izin vermiş olabilirdi? Bunun Randy'nin eski kocası olamayacağı açıktı. Bu ağzı bozuk eski kocayı temize çıkarabilirdi. Bu işi başka birinin yapmış olabileceği anlamına gelirdi. Hem Randy'yi hem de Jackie'yi tanıyan ve onların da tanıyıp güvendikleri biri. Buna göre o kişi her kimse beni de tanıyor olmalıydı. Çünkü Randy ve Jackie diye bir grup yoktu. Son 10 yıldır kasabada herkes bizi Randy, Jackie, Charlie diyebilirdi. Tam da böyle tanınırdık. Tek bir varlık için tek bir isim, üç kafadar. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindik. Şimdi artık iki kişi öldüğüne göre diğerinin kaçmasına izin verirler miydi? Randy'nin cenaze töreninin aksine Jackie'nin cenaze töreninde kiraz ağacından yapılma tabutun yanı başında gözlerimden tek damla yaş süzülmeden bekliyordum. Bunun yerine gözlerimi küçük ama zevkle döşenmiş, Victoria tarzı odadaki kalabalıkta gezdiriyor, yaslı komşularımızın, misafirlerin, arkadaşlarımızın yüzlerini tek tek inceliyordum. Acaba hemen yanımda durup bir sonraki 21 Ocağı çoktan geri sayıma başlamış olan biri var mıdır diye merak içindeydim. Ama bunu neden, nasıl ve kim yapıyordu? Hiçbir fikrim yoktu. Cevaplanması gereken o kadar çok soru vardı ki ve benim o cevapları bulmak için sadece 362 günüm kalmıştı. Akşam saat 9'da Jackie'nin defin işlemi tamamlanmıştı. Saat 21.15'te arabamdaydım. Valizlerim bagajda, Nancy teyzemin sıcacık öpücüğünün bıraktığı his halen yanağımdaydı. İstikametim Boston'du. Boston'a vardığımda arabayı bırakmış, cep telefonumu atmış ve hayatta tek sahip olduğum şey olan Nancy teyzeme, yaşadığım yere, dağlara sırtımı dönerek veda etmiştim. Ne demişler? En iyiyi umut et ama en kötüye hazırlıklı ol. İşte artık bu felsefeye göre yaşıyorum. Polislerin üzerine düşeni yapıp en yakın arkadaşlarımı katleden caniyi bulmalarını umuyorum. Ama 21 Ocağın yıl dönümünde polisin kayıtlarına göre saat 20 sularında birileri peşime düşmüş olabilir. Çünkü bir zamanlar Randy, Jackie, Charlie olan ekip önce sadece Jackie, Charlie olmuş, en sonunda da sadece Charlie kalmıştı. Kim bilir, belki yakında o da olmayacaktı. Artık hiç arkadaşım yok. Kimseyle yakınlık kurmuyorum. İhtiyaç sahibi bir dulun tek odasını kiralayarak Cambridge'de yaşıyorum. Boston dışındaki 30 kişilik bir polis merkezinin gece vardiyasında acil komuta merkezi santral memuru olarak çalışıyorum. Gece boyu çalışıp gündüzleri uyuyorum. Haftada 4 kez 15 kilometre koşuyor, ateşli silahlar kurslarına katılıyor, boks yapıyor, ağırlık kaldırıyorum. Yani hazırlanıyor, plan yapıyor, strateji geliştiriyorum. 4 gün sonra birilerinin beni öldürmeye kalkışacağına inanıyorum. Ama o pislik her kimse önce beni yakalaması gerekecek. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.